Ayrım 28, sayfa 329. İkinci bölüm, çocukların eylemleri. Savaş gücü yüksek bölüğün Musa Dağı'da uğradığı ezici yenilgi Antakya hükümetini sıkıntılı bir şaşkınlığa düşürmüştü. Bu yenilgi Osmanlı'nın hanesinde kara lekeydi ve öyle kalacaktı. O asker ırkın gücü yaratmayı becerdiği, yenilmez olduğu yolundaki sihirli inançla yükselip düşmekteydi. Askerliği böylesine kayıtsız şartsız içselleştirmemiş başka halklar askeri yenilgileri daha kolay ve başarıyla aşarken Osmanlı gibi asker ırkları yenilmek çok kez onlarca yıl geriye atar. Bu korkunç aşağılanma savaşçı bir üst sınıf için iç düşmanın, tüccar, zanaatkar ve eğitim meraklısı bir azınlığın kendilerine kanlı bir ders vermesi anlamına gelir. Bu yenilgi silahlarıyla övünenler için hayatın anlamını tersine çevirmişti. Çünkü savaş sanatının saygınlığı, meslekten kahramanların askerliği sadece tali bir görev olarak yapan aydın bir ırk tarafından yenilgiye uğratılmasıyla sallanmaya başlamıştı. 4 Ağustos çarpışmasında olan buydu işte. Aslında bu yenilgi Van ve Urfa'da yaşanan güçlüklerden de ötede bir şeydi. Çünkü buralar ayaklanmaların Rusların ilerleyişi tarafından belirlendiği kalabalık Ermeni kentleriydi. Hatta Van'da patlak veren umutsuz isyan imparatorluğun ilerleyen düşmanı dikkate alındığında dış politika açısından İttihatçıların ekmeğine yağ sürmüştü. Dünya kamuoyu önünde Ermeni milletinin katledilmesini a posteriori ikna edici biçimde savunabilmek için mükemmel bir gerekçe oluşturuyordu. Ermenilerin vatan haini olduğunu, onlardan kurtulmamız gerektiğini gördünüz işte. Nedenle sonuç arasında zarif ilişkiler kurmak hiçbir zaman devletin işine gelmez. Dünyanın kötü olduğu kadar tembel vicdanı, ilgili güç odaklarının basını, bu basının beyinleri hadım edilmiş okuyucuları, meseleyi her zaman işlerine geldiği gibi çarpıtmış, işlerine geldiği gibi anlamışlardı. Van olayına ilişkin belli çevrelerde öfkeyle şunları yazmak ve okumak mümkündü. Ermeniler zorlu bir savaş içinde bulunan Osmanlı ulusuna karşı ayaklanıp Rusların safına geçmişlerdir. O nedenle yaşadıkları vilayetlerden sürgün edilerek bu vilayetlerin kurtarılması sağlanmalıdır. Benzer şeyleri İttihatçıların yaptıkları açıklamalarda da okumak mümkündü. Gerçek olan şu satırlar ise elbette hiçbir yerde yer almıyordu. Van ve Urfa'da yaşayan Ermeniler çoktan bu yana gündemde olan sürgün uygulaması karşısında çaresizliğe kapılarak Rusların ilerlemesi sayesinde Osmanlı askeri gücüne karşı kurtuluncaya kadar direnmişlerdi. Fakat Musa Dağı direnişine ilişkin Allah büyüktür ne yazılıp okunabilirdi ki? Konu hakkında haber politik açıdan olayın kendisinden daha tehlikeliydi. Başka bölgelerde de imparatorluğu ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakmak için bu örnekten hareket edebilecek birkaç Bagratyan çıkabilirdi herhalde. Bütün Ermeniler hakkında ölüm kararı verildiği ve orada burada hala silah bulunduğu düşünüldüğünde benzer karışıklıklar beklenmeliydi. Yenilgiden henüz haberdar olmayan Antakya halkı, kaymakamın toplantı odasında ışıkların sabaha kadar yandığını görüyor, kötü bir şey olduğunu seziyordu. Yaklaşık 14 kişiden oluşan büyük bölge konferansına kaymakam başkanlık etmekteydi. Şişman vücudu her soluk alışında masayı ileri itmek ister gibiydi. Kaymakamın koyu kahverengi göz torbacıklarının sarktığı karaciğer hastalarınınkini andıran yüzü petrol lambasının ışığında olduğundan daha da solgun görünüyordu. Toplantıya katılanlar uzun ayrıntılı konuşmalarla coşarken kaymakam kaygılı dalgınlığı içinde susmaktaydı. Sinek kaydı tıraşlı pörsük yanakları geniş kesimli yakasına sarkmış, fesi sol şakağına kaymıştı. Boğucu bir uyuşukluk içinde bulunduğu görülüyordu. Kaymakamın sağında Antakya askeri komutanı oturmaktaydı. Sakalları kırlaşmış eski moda bu binbaşının gözleri küçük, yanakları ise çocuksuydu. Rahat ve huzuru kanının son damlasına kadar savunmak yanlısı olduğu çok uzaktan belliydi. Yanında henüz 42 yaşına basmış yardımcısı yüzbaşı yer almıştı. Bu tür askeri ikililerde her zaman rastlandığı gibi yüzbaşı binbaşının tam zıddıydı. Yüzünde bitkin bir ifade vardı. Son derece zayıf adamın derine kaçmış gözleri hareketsiz bakışlarıyla şunu açıklar gibiydi. Bu yaşlı ve sümsük binbaşıyı yanımda sürüklemek zorunda olmam talihsizlik. Beni tanırsınız, her şeyi yapabileceğimi, amaç edindiğim her şeyi gerçekleştireceğimi bilirsiniz. Çünkü ben İttihat kuşağındanım. Yenilgiye uğrayan subaylarından biri 4 Ağustos'u yaşamış olan tek subay, hani Gabriel Bagratyan'ın mesaj iletmesi için çıplak halde Antakya'ya yolladığı adam, rapor vermek üzere konferansa katılmıştı. Yenilmelerini haklı çıkarmak için Ermenilerin savunma güçlerini ölçüsüzce abartması anlaşılabilirdi. Subaya göre Musa Dağı'nın tepelerine hazırlanmış güçlü tahkimatlarda 10 hatta 20 bin Ermeni gizlenmekteydi. Belli ki oraya yıllardan bu yana öyle çok silah, cephane ve erzak yığmışlardı ki süresiz direnebilirlerdi. Siperlere yerleştirilmiş iki makineli tüfeği kendi gözleriyle görmüştü. Sayıca 10 kat üstün olmalarının dışında bu bile o felakete yol açmak için yeterliydi. Başını sağ elinin içine alan kaymakam tek söz söylemeksizin masanın üzerindeki imparatorluk savaş haritasına bakmaktaydı. Gerçi buralarda böyle büyük işlerle kimse ilgilenmezdi. Ama hükümet memurları cepheleri küçük bayraklarla işaretleyerek gönül eğlendiriyorlardı. Memurların bol keseden atmalarına rağmen gelecek pek pembe görünmüyordu. Küçük bayraklar her geçen gün Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemekteydi. Enver Paşa'nın yönetimindeki savaş paşanın şanını haklı çıkarmıyordu nedense. En iyi birliklerden oluşmuş Kafkas yordusu geçit vermez sıradağların vadi ve boğazlarını gömülmemiş iskelet tarlaları olarak kaplamıştı. Oysa gözlerini Musul'a dikmiş olan Ruslar İran sınırına kadar gelmişler, Enver Paşa'nın katliamlarla ünlü akrabası Cevdet Paşa'yı önlerine katmış sürüyorlardı. İngilizler ise Hintliler ve Gurkalardan oluşan birlikleriyle Mezopotamya'yı zorlamaktaydılar. Cemal Paşa'nın büyük Süveyş seferi kelimenin tam anlamıyla sonuçsuz kalmıştı. Çöl askerleri ve savaş malzemesini yutup yok ediyordu. Buna karşılık donanmalarının devasa topları desteğinde Gelibolu Yarımadası'nda ilerleyen müttefikler neredeyse İstanbul'un kapılarına kadar dayanmışlardı. Şimdiye kadar çok miktarda öldürücü araç gereç ve başka savaş malzemeleri harcanmıştı. Osmanlı'nın silah endüstrisi yok denecek kadar az olduğu için İttihatçılar Essen'de, Krupp ya da Pilsen'de Skoda'nın merkametine bağımlıydılar. Bu ölüm üretim merkezleri kendilerine yakın olan müşterilerine, onun ölçüsüz tüketimine artık gereğince yetişemez olmuşlardı. Muazzam miktarlarda üretilen top, obüs, havan, makineli tüfek, el ve gaz bombalarından sadece küçük bir bölümü her gün Osmanlı'ya damla damla akıyor ve hemen çeşitli cephelere gönderiliyordu. O nedenle imparatorluğun bazı büyük menzil mıntıkalarında sadece asker değil, aynı zamanda silah ve araç gereç yokluğu da duyulmaktaydı. Belki de durumun kötülüğü en çok 4. Ordu'nun menzil mıntıkasında, yani Suriye'de hissedilmekteydi. Çünkü Cemal Paşa 2. Süveyş seferine hazırlanıyordu. Bunun için eldeki bütün kuvvetler yavaş yavaş Filistin'e toplanmaktaydı. Her neyse de Şam ve Kudüs'ten Suriye kentlerine sürekli acil asker ve savaş araç gereci talebi gelmekteydi. Hele makineli tüfek ancak düşlerde görülebilirdi. Zavallı mülazımın ağzından makineli tüfek sözcüğünün çıktığını duyunca kaymakam, düşünceleri başka yerde olduğu halde subaya bakarak dalgın mırıldandı. Makineli tüfekler? Kırmızı çocuksu yanaklı iyi huylu binbaşı ortada okunacak bir şey olmadığı halde gözlüğünü takmıştı. Belki bu hareketiyle aralarında uzağa en iyi görenin kendisi olduğunu göstermek istiyordu. Felaket, aptallığınız ve düşüncesizliğiniz nedeniyle yaşandı diyerek başını salladı subaya. Çünkü talimatlar saldırıdan önce düşman mevzilerinde keşif yapılmasını emreder. Ama şimdi olay böylesine kötü biçimde geliştiğine göre kaymakama sormak isterim. Ne elde etmek istiyorsun? Daha fazla mı kurban verelim? Yoksa bu lanetlilerin saklandıkları dağda geberip gitmelerini mi bekleyelim? Bize ne zararları dokunabilir? Sürgün sizin işiniz, bizim değil. Bu işte siz siviller uğraşın. Eğer söz konusu olan gerçekten de 10.000 ya da daha fazla silahlı insansa... Kızıl saçlı müdür söz istemek üzere elini kaldırdı. Silah sayısı 500 hatta 300 bile değil. Nahiye ve köylerin yönetimi benim sorumluluğumda olduğu için biliyorum. Binbaşı biraz önce gözlüğünü ne kadar amaçsızca burnunun üzerine yerleştirdiyse şimdi de o kadar amaçsızca eline almıştı. En iyisi olayı kapamak. Lanetliler kendi kendilerini sürgün ettiler. Daha ne istiyorsunuz? Kıyı şeridinde Yunanlar, Araplar gibi bir sürü insan yaşıyor. Onların gözü önünde gülünç bir savaş yürütmem mi isteniyor? Bütün kazanın garnizonlarını bir araya toplasam düzenli 4 bölük bile oluşturamam. Harekete geçirebileceğim çeteler, Kürtler ve öteki alçaklar sadece Ermenilerin üzerine yürümekle kalmazlar. Aynı zamanda sizin başınıza da bela olurlar. O nedenle inanın bana, en kalıcı iş susmak. Gözleri derine kaçmış öfkeli yüzbaşı bir saatten bu yana tek kelime konuşmaksızın peş peşe sigara içmişti. Saygıyla ayağa kalktı, üstüne karşı çıkacaktı. Binbaşı efendi, izninle sözlerine şaştığımı belirtmeliyim. Bir bölük komutanı, 3 subay ve 100 askerin öldüğü böyle bir felaket nasıl saklanabilir? Rapor vermekte birkaç saat gecikmemiz bile affedilmez bir ihmal. Toplantıdan hemen sonra emrin üzerine kol ordu komutanlığına gönderilecek raporu kaleme alacağım. Binbaşı çökmüştü, yanakları daha da kırmızılaştı. Çünkü birincisi yüzbaşı haklıydı, o her zaman haklıydı zaten. İkincisi yardımcısı şeytanın biriydi. Kaymakam ise dalgınlığından yeni silkinmişti. Bu hikayeyi kendi etki alanım içinde temizlemek istiyorum. Kaymakamın bu belirsiz kararı almasında Halep valisinden duyduğu korku önemli ölçüde etkili olmuştu. Belirsiz kararını yukarıdaki dikkatli bürokratik ifadeyle azıklamıştı. Her gün gönderilen emirler sürgünün etkin ve kusursuz uygulanmasını istiyordu. 7 köyün direnişi kaymakamın hayatını tehlikeye atabilirdi. Çünkü bu silahsızlandırmanın ve denetim görevinin tam olarak yapılmadığını göstermekteydi. Valiye olaya ilişkin gerçekleri ifade eden bir rapor gönderildiği koşullarda kaymakam gerek validen gerekse ittihattan her türlü olumsuzluğu bekleyebilirdi. O nedenle rapor biraz bulanık ve temkinli yazılmalıydı. Yaşlı binbaşı kaymakamı çürütmeye çalıştı. Zaptiyelerin nakil işiyle uğraştıkları, askerler ise cephelerde bulunduğu bir sırada onları nasıl temizleyeceksin? Yüzbaşıya da gözlerini kısarak öfkeli bir bakış fırlattı. Kol ordu komutanlığına yazacağın raporda 4 taburla 1 dağ bataryası istemeni emrediyorum. Yüzbaşı, çünkü yeni birliklerle topçu olmaksızın büyük bir dağı kuşatamayız. Yüzbaşı yaşlı adamın öfkesini anlamamış gibi yaptı. Emrini anladım binbaşı efendi. Ekselansları Cemal Paşa bütün sorunlarla bizzat ilgilenmektedir. Seni destekleyeceğinden kuşkun olmasın. Ne de olsa sürgün planı onun dostlarının işi. Bir avuç serseri Hristiyan köylünün seninle oynamasına izin vermeyecektir. Bu ünlü adın ortaya atılması toplantıya katılanlar arasında çeşitli görüşlerin öne sürülmesine yol açmıştı. Hatta genç müdürlerden biri Cemal Paşa'nın hükümet içinde Ermenilerle ilgili bilinen rolüne rağmen çok güvenilir olmadığını, onlarla Adana'da ittifak bile yaptığını iddia etmeye kadar vardırmıştı işi. Yine dalgınlaştığı görülen kaymakam kararını vermişti. Daha güçlü olan yüzbaşıyı destekleyecekti. Bu amaç için yaşlı binbaşının felaketle karşılaşması zorunluydu. Ağır ağır sabırla izlenecek bir yol da olsa günah keçisi bulunmuştu işte. Derin derin esneyen kaymakam bastonunun fil dişi sapıyla masaya vurdu. Toplantıyı kapatıyorum. Yüzbaşıdan sivil ve askeri makamlara yazılacak raporlar konusunda görüş alışverişinde bulunmak için yanımda kalmasını rica ederim. Binbaşı efendi, ben de raporumun onaylanması için sana göndereceğim. Ertesi sabah 2 uzun ve kaçamak rapor yola çıkmıştı. Raporun sertçe kaleme alınmış yanıtı ancak 5 gün sonra geldi. Emre göre Musa Dağı mevcut olanaklarla ve her koşul altında hemen boşaltılacaktı. Binbaşıya verilen tek taviz 10 santimetrelik sahra obüsüydü. Hama'dan Halep'e gönderilen 2 sahra obüsü Antakya'ya verilecekti. Obüsler 7. gün yani 12 Ağustos'ta ulaştılar Antakya'ya. Ekip çok genç bir teğmen, 3 ast subay, 12 yaşlı ihtiyat topçusu ve kirpas içinde birkaç taşıyıcıdan oluşmaktaydı. Ama bu tür obüsler dağlık bölge için pek kullanışlı değildi. Belli açılardan Stepan'ın işi babasından daha zordu. Hiç olmazsa babasının Musa Dağı çocukluk anıları bağlamaktaydı. Oysa Stepan Fransa'da okul çocukları arasında büyümüş, yoğunluğa gelesiye kadar Ermeni olarak Paris'te, İsviçre'de ve İstanbul'da Bagratyan çiftini ziyaret eden amcalar ve öteki akrabalarla dost çevresini tanımıştı. Bunlar Avrupalılara benzeyen, hiç dikkat çekmeyen Fransızcayla Stepan'la konuşan insanlardı. O nedenle Hapet Şatakya'nın sınıfına ilk kez girdiği günden bu yana yaşadığı büyük değişikliğin çocuğu şaşkına döndürerek etkilemesi doğaldı. 14 yıl Avrupa yani bütün bir ömür Stepan'ın üzerinden bu kadar kısa süre içinde akıp gitmiş gibiydi. Denebilir ki halkının içine babasından onlarca kez daha derin ve tam anlamıyla dalıp gitmişti. Gizemli kader önüne katıp Suriye'ye getirmeseydi çocuğun ait olduğu kana ilişkin büyük ihtimalle yaşayan bir şeyler öğrenemeyecek ve böylece kendi iç dünyasını bilemeyecek olmasını düşünmek çok şaşırtıcıydı. Gabriel Bagratyan acısından durum farklıydı. Toprağına yeniden kök salması zorunluluk ve irade gereği gerçekleşmişti. Olması gereken olmuştu yani. Onu harekete geçiren şey gerçekle gerçeğin ardındaki bir başka güçtü. Böyle olduğu halde Bagration ülkesine daha yakın olmasına rağmen uzaktaki Stepan'dan daha da uzaktı. Sadece evliliği nedeniyle bile iki ırk arasında kalmıştı. Başlangıçta yabancı biri olarak yerlilere kendi kurtuluş planını dayatmanın belirli ölçülerde münasebetsizlik olduğunu düşünüyordu. Belki de 4 Ağustos zaferinden sonra onu kuşatan, törensel olduğu kadar da kırık o tuhaf duygunun nedeni buydu. Oysa Stepan böyle değildi. Damarlarında değişik iki kan taşıyor olmasına rağmen annesinin katkısının etkisizliği görülmekteydi. Juliet'in kocası üzerindeki dişice etkileri Gabriel'in doğasında Stepan'ın üzerindeki annelik etkilerinden daha büyük izler bırakmıştı. Çoğu kez yüksek gerilimli kan karışımı nedeniyle parçalanmış olanın oğul değil de baba olduğu düşünülebilirdi. Stepan'da her şey çok basit gelişmişti. Çevresindeki diğer öğrenciler gibi şartlı bir Ermeni genciydi artık. Neden? Onların arasında kendini başka türlü var edemezdi çünkü. Vakur ama aynı zamanda maymunlar gibi hareketli bu gençlik arasında iyi eğitim görmüş Stepan'ın ne terbiyesi ne de bilgi birikimi en ufak saygıyı uyandırmıyordu. Ne Fransızcayı mükemmel yazıp konuşmanın, ne La Fontaine'in masallarıyla Hugo'nun şiirlerini ezbere bilmenin, ne de güvenilir coğrafi bilgilerin hiçbir yararı yoktu. Coğrafi bilgiler hakkında yoğun oluktaki kız ve erkekler farklı düşünüyorlardı. Bilge çocuktan söz eden özgüvenli halk dizesini tuhaf biçimde yorumlamaktaydılar. Stepan ne zaman kendilerine Avrupa kentlerinden söz etse, karşılarında beceriksiz bir masal anlatıcısı varmış gibi çocuğa gülüyorlardı. Kitaplarını herkes gibi eski geleneklere uygun olarak başının üzerinde değil de kolunun altında taşıdığında da alay konusu oluyordu. Nihayetinde kadınlar da çeşmeden gelirken testleri kafalarında ya da omuzlarında taşımıyorlar mıydı? Bu Avrupalılar amma da dar kafalı insanlardı. Böyle durumlarda Stepan hep zengin halk hazinesinden bazı atasözleri duymak zorunda kalırdı. Herhalde siz develere kaşıkla su veriyorsunuzdur. Her türlü batılı kazanım ve Avrupalı estetiğin, Juliet bir zerre önünde bile saygıdan eriyen şatakyan türlü entelektüellerin tersine, Musa Dağ'ın kaba gençliği, yerli yaşam biçiminin üstünlüğü, evet kesin üstün değere sahip olduğu düşüncesiyle doluydu. Hangi var olma biçimlerinin tercih edilmesi gerektiği konusu her zaman tartışmaya açıktır. Bazılarına çömelip oturmak acı verir, bazıları için ise oturmak zordur. Bu biçimlerin değerlilikleri ya da değersizlikleri kesin derecelerle değil, çünkü bu yoktur. Çevrenin diktatörlüğü tarafından belirlenir. Stepan'ın çevresi daha okula gittiğinin ilk günü İngiliz giysilerini, geniş yakasını, manşetlerini, çoraplarını, bağcıklı çizmelerini sadece maskaraca bulmakla kalmamış, aynı zamanda adeta bir meydan okuma olarak değerlendirmişti. Eğer Stepan nazlı, çıt kırıldım biri olsaydı babasından kendisini okula göndermemesini rica ederdi hemen. Fakat o mücadele etmeyi göze almıştı. Günlerce süren tartışmalar sonucunda annesinden köylüler gibi giyinme izni kopardığı bilinmekte. Kısa süre sonra da o şalvar, entari ve kuşakla yoğun olup kilise meydanında gururla dolaşmaktaydı. Ayaklarında artık bağcıklı çizmeler değil, çarık vardı. Juliet dehşete düşmüştü. Ne var ki İskuhi hemen çocuğun yardımına koştu. ''Neden bunları giymesin ki?'' diye sormuştu genç kız Juliet'e. ''Bu giysiler Avrupalıların giysilerinden daha mı çirkin?'' Juliet oğluna reddedici gözlerle bakıyordu. ''Üstündekileri bir yerden kiralamış gibi geliyor bana.'' Güzel bir çocuk olan Stepan yeni giysilere içinde eski İran minyatürlerinde görülen güzel prensleri andırmaktaydı. Bunu hissediyordu Juliet ama aynı zamanda bu prensin kendi oğluyla hiçbir ilgisi olmadığını da aynı yoğunlukla hissetmekteydi. Stepan annesiyle anlaşmıştı. Kostümünü sadece okula giderken giyecek, evde normal giysileriyle dolaşacaktı. Fakat Damlacığa kaçtıktan sonra bu anlaşma ortadan kalkmıştı. Çünkü ev olmadığı için normal de yoktu. O andan itibaren Stepan sürekli entari ve şalvar giyiyordu. Bunun da ötesinde Juliet artık oğlunu üç çadır mevkiinde pek seyrek görmekteydi. Çoğu kez öğle yemeklerinde bir de yatmadan önce geliyordu Stepan. Her zaman heyecanlı, hep sırılsıklam tel içinde ve sabırsızdı. Juliet'in çocuğun üzerindeki etkisi tamamen kaybolmuştu. Sanki çocuk hiçbir zaman medeni bir hayat tanımamıştı. Juliet oğlunu anlamakta çoğu kez güçlük çekiyordu. Evet, Stepan değişmişti fakat bu geriye, ilkel olana dönüşün ne kadar çabayı gerektirdiğini kimse bilmiyordu. Artık o da ötekiler gibi giyiniyordu ama başlangıçta üstü başı sağlam ve temizdi. Temizlik iyice içine işlemiş, bunu fark etmişti. Zaafıydı onun. Elleri ve ayakları kirli, tırnakları simsiyah, saçları taranmamış olduğunda can sıkıcı duygulara kapılırdı. Daha yoğun olukta yaşarlarken saçları bitlenmişti bir gün. Bunun üzerine annesi iğrenerek gaza batırılmış havlu sarmıştı saçlarına. Stepan nasıl da büyük bir mutsuzluk yaşamıştı o zaman. Köylü gençler onun karşısında her zaman üstün durumdaydılar. Tozun, kirin, çamurun içine ne kadar yürürse yürüsün, tehlikeli yerlere tırmanırsa tırmansın, ayakları hep yumuşak ve beyazdı. Böyle durumlarda elde ettiği tek şey ağır acılara katlanmasının dışında eve kapanmasına da yol açan güneş yanığı kabarcıklar ve sıyrıklardı. Kendisini kabul ettiresiye kadar çok acı çekmişti. Ondan kat kat üstün olan arkadaşlarının bir türlü yaralanmayan ayaklarına, zayıf esmer pençelerine çok özeniyordu. Bütün bu hayıklar, hagoplar, anahitler ve sonalar için Stepan sadece yabaniliğe özenen biriydi. Çünkü güç ve eşit haklar söz konusu olduğunda sıradan doğa çocukları bile imtiyazlı sınıflara özgü kindar zümre düşüncesini geliştirirler. Köydeki gençler Bay Avakyan ve hizmetçiler dahil olmak üzere göz kamaştırıcı Bagratyan köşkünü Stepan'ın sahiciliğini kabul etmek için yeterli saygıyı uyandırmadığını hissettiriyorlardı. Stepan'ın bu tuhaf hırslı çocuğun böyle bir mücadele harekete geçirebileceği nesi vardı? Hırs çoğu kez kendi bedenine karşı yönelmiş enerji ve köylü gençlikle bulunmayan önemli bir nitelik daha. 14'ünü aşmış uzun boylu kaslı çetenin tartışmasız lideri Hayk bile Stepan'ın Avrupa'dan getirdiği bütünlüklü, planlı ve mantıklı düşünme yeteneğine sahip değildi. Bu şartlı çocuklar planlarını daha uygulamadan unutuyorlar, rüzgarın önünde uçuşan yapraklar gibi kısa soluklu buluşları ve belirsiz içgüdüleri tarafından sağa sola savruluyorlardı. Okul sonrası onları seyreden biri anlamsız ve bilinmez duyguların itmesiyle hedef gözetmeden oraya buraya saldıran heyecanlı bir hayvan sürüsüne benzetirdi. Denetimsiz saatlerde geniş meyve bahçelerine kuş sürüleri gibi inmeleri bir nebze olsun amaçlı bir girişim sayılabilirdi belki. Ama daha çok cin basmış gibi çalılıklarda sığ su birikintilerinde dolaşıyorlar ya da kırlara çıkıp toprak çamur demeden yerde yuvarlanıyorlardı. Bu gezintiler çoğu kez kendilerinin de farkında olmadığı dinsel, daha doğru söylendiğinde dinsizlik törenleriyle sona ermekteydi. El ele tutuşup daire oluşturan çocuklar, önce yavaş sesle mırıldanarak başlarını sallıyorlar, sonra seslerini ve ritmik hareketlerinin hızını, sonunda toplu halde eşsiz bir uluma sarhoşluğunda yitip gidesiye kadar yükseltiyorlardı. Bu tören içlerinden bazılarını öylesine etkiliyordu ki, gözleri dönüyor, ağızları köpürüyordu. Yaptıkları eklektik kendinden geçiş sayesinde gezginci doğal güçleriyle ilişki kuran belli davranış tarikatlarının bilinen eski deneyimlerini elbette çok basit biçimde uygulamaktan başka bir şey değildi. Büyüklerinden hiçbir zaman benzer uygulamalar görmemişlerdi. Fakat böylesine kendinden geçiş ihtiyacı bu ülkenin havasında vardı. Avrupalı Stepan bu vecde gelişler esnasında elbette çaresizce bir kenarda durmaktaydı. Ağırbaşlı Hayk de benzer törenlere katılmıyordu. Belki de başkalarının sallanıp uluyarak içlerine çektikleri güçlerle ağzına kadar dolu olduğunu bildiği için yer almıyordu törenlerde. Arada sırada Stepan'ın da planlanmış seferler gerçekleştirdiği olmuş ve şu işe bak, bu yönde elde ettiği bazı başarılar ona belli bir itibar kazandırmıştı. Ama henüz yaşıtları arasında tam egemenliği ele geçirmekten uzaktı. Çocuğun eksikliğini duydu, eksik olması zorunlu olan şey, buradaki gençliğin hayatını en fazla belirleyen güçtü. Sözcüklerle ifade edilemeyen, sezgilere dayandırılmış doğayla kardeşlik. Nasıl ki iyi bir yüzücü suda yatabilir, oturabilir, ayakta durabilir, yürüyebilir, dans edebilirse ve bunları yaparken tarif edilemez bir zevk duyar, halinden hoşnut olursa, Musa Dağı'nın çocukları da Musa Dağı çevresinde anlatılamaz bir hoşnutluk içindeydiler. Çepeçevre doğayla kuşatılmışlardı. Doğa içlerine öylesine nüfuz etmişti ki dışarısı içerisi yoktu artık. Rüzgarla hareket eden her yaprak, ağaçtan düşen her meyve, kertenkelenin çıkardığı ses, çok uzaklarda akan küçük bir derenin şırıltısı, doğanın içindeki bu binlerce kıvrım onların düşüncesine yansımıyor, tersine düşünceler de doğrudan oluşuyordu. Sanki her biri her şeyin kendisinden çıktığı birer küçük Musa Dağı'dı. posta güvercinlerine benziyorlardı. Sahip oldukları insanüstü yönelim duygusu sayesinde hiç yanılmazlardı. Bedenleri toprağın altında saklı zenginliklere titremeli hareketlerle işaret eden, su ve maden bulmaya yarayan ince eğilir bükülür değnekler gibiydi. Bu çocuklarla karşılaştırıldığında çok uzun süre cansız kaldırımları aşınlamış olan Stefan, becerikli ve hırslı olmasına rağmen gevşek bir vücuda sahipti. Halk Damlacık'la kamp kurduktan sonra çocukların amaçsız dolaşmaları zorunlu olarak sona ermişti. Artık gençlikten disiplin, amaca yönelik faaliyet istendiği için Stepan'ın itibarı giderek artmaktaydı. Tabii bu itibar yükselmesinde babasının savaştaki önder konumu da etkili olmuştu. 10 ile 15 yaş arası çocuklardan oluşan gençlik birliğinde kızların yaşı 11'in üstüne değildi. Çünkü o bölgelerde 12 yaşına gelmiş dişiler yetişkin sayılır. Terhay Kazu'nun emri gereği yaşça daha büyükler de dahil olmak üzere bütün çocuklara görevli olmadıkları saatlerde ders verilecekti. Fakat emir hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü öğretmenler ya mevzilerde veya kampta görevli oldukları için zaman bulamadıklarından gelemiyorlardı. Ya da tamamen gereksiz buldukları bu derslerden kaçıyorlardı. Gençlik birliğini oluşturan bu 300'den fazla genç başlarında gözcü birliğinin komutanı Hapet Şatakyan ile emirberler grubunun komutanı Avakyan'ın dışında hiç kimse olmaksızın günün büyük bölümünü kendi başlarına geçiriyorlardı. O nedenle en güçlü ve en cesur çocuklardan zamanı kendi başına değerlendiren serbest bir çete oluşmuştu. Bunlar çocuk kalabalığı arasında kendini beğenmişlik ve bir şeyler yapma isteğiyle sivrilen 25 ya da 30 oğlan çocuğuydu. Damlacığın yüksek düzlüklerine dolaşıyor, her tepeyi, her yarığı, her boğazı tehlikeli kılıyorlar, oyunlarını siperlerin oraya kadar taşımayı, Nurhan'ın denetimindeki seri hareket talimi gören mangaları meraklı aylazlıklarıyla öfkelendirmeyi göze alıyorlardı. Başıboş dolaşmaları yasaklanınca bu kez küstahlaşıp faaliyetlerini savunma çizgisinin dışına, geçitin öte yanındaki tepelere, vadiye dönük dağ yamacına, kıyı tarafındaki su mecralarıyla kaya aralıklarına kaydırmışlardı. Damlacık'ta mevzilerin dışına çıkmak suçtu. Fakat çete küstahlıklarını gizlemeyi öylesine beceriyordu ki bir türlü kendilerini ele vermiyorlardı. Çetenin içinde Hayık'la Stepan da vardı tabii. Aralarına Sato da sızmış ve çocuklar bir daha kurtulamamışlardı ondan. Bagratyan ailesi ne idüğü belirsiz bu yabancıya evlerinde sığınma izni vermişti. Ama halk küçük kızın çocukların arasına katılmasına pek istekli değildi. O nedenle Sato tamamen çocuk sürüsünün keyfine bağlıydı. Bazen dövüyorlar, bazen aralarına katılmasına izin veriyorlardı. Her yerde olduğu gibi burada da topluluğun kenarındaydı. Çocuk güruhu yola düzülüp de dağ tepe aşmaya başlayınca birlikte yürüyordu. Ama aralarında değil, hep bir parça dışındaydı grubun. Çete palamut meşesi geçidiğinde ya da tahkim edilmiş bölgenin dışında kalan dağ yarıklarından birinde toplanıp palavra atmaya, yani bir şeyler icat etmeye ya da vahşi hareketlerle vücutlarını sarsarak varoluşlarını yüceltmeye giriştiğinde Sato susamış gözleriyle yalnızlığının içinden bakardı onlara. Ömür boyu dışlanmışlığa mahkum küçük kız damaktan çıkardığı sesiyle koroya katılır, topluluğun çılgın vücut hareketlerini olduğu yerde taklit ederdi. Bu çevrede Sato'nun dışında talihsiz biri daha vardı. Hagop adlı bu çocuğu her zaman Stepan korurdu. Hagop'un sağ bacağı birkaç yıl önce Antakya'daki askeri doktor tarafından kesilmişti. Şimdi çocuk çatkılığı olan kamıştan koltuk değneğiyle dolaşıp duruyordu. Güvenilmez desteğe rağmen Hagop topallarda genellikle gözlenen coşkun bir atılganlık, vahşi bir çeviklik içinde hareket etmekteydi. İki bacaklıların ardında kalmak istemiyor, katıldığı yıldırım koşularında Hagop'la sonuncu çocuk arasındaki fark bir adım bile olmuyordu. İyi bir aileden gelen Hagop Tomasyanlarla akrabaydı. Düşünceli gözleri ve baralarda hemen hiç rastlanmayan altın sarısı saçları vardı. Takvim yapraklarındaki öyküleri ve eline geçen her türlü basılı kağıdı büyük bir gayretle okurdu. Yoğun oluktayken Stepan'dan ödünç kitaplar almıştı okumak için. Çocuğun öğrenme isteğinin ne kadar yüksek olduğu bilinirdi ama eczacı Krikor'un kendi kişiliğinde sunduğu yüce örneğe, eğitimden yana halk edebiyatına rağmen oğlan çocuklar arasında özel bir ilgi uyandırmıyordu. Ama Hagop'un en çok istediği şey kitap kurdu olmak değildi elbette. O koşmak, oynamak, tırmanmak, dövüşmek ve şimdi savaş koşullarında haberci, gözcü ve keşifçi görevini ötekiler kadar iyi yerine getirmek istiyordu. Sarı saçları nedeniyle bile kendisini Hagop'a yakın bulan Stefan onu, ama sadece acıdığından dolayı değil, teşvik etmekteydi. Ne var ki Haik, Hagop'un hırsı karşısında dikilmiş sert bir engeldi. En ufak duygusallığa kapılmaksızın Hagop'a topal birinin dikkate alınmayacağını hissettirmekteydi.